Ayrım 20.
Bu dönemin uygulamalarından söz ederken idare, ekonomi ve köylü sorunları ile ilgili alanlarda atılan önemli adımlara değinilmişti. Bunlar yeni bir anlayışın doğumuna işarettir. 19. yüzyıl Osmanlı reformcularının başlıca hedefi devleti düzeltmekti. Gerçi Jön Türkler de işe devleti kurtarmak için başlamıştı. Fakat 2. Meşrutiyet bu dar çemberi kırdı ve milleti kurtarmak fikri de gitgide ön plana çıktı. Toplumsal dönüşümler sağlanmadıkça devletin de kurtulamayacağı ya da ayakta kalamayacağı fikri kendini kabul ettirdi. Bu nedenle 2. Meşrutiyet aydınları devleti kurtarma ülküsüyle ulusun gelişmesi ülküsünü bir arada götürüyorlardı. Bu kurtarıcılık misyonlarının ürettiği otoritarizm olgusuna ise yeterince değinmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak 2. Meşrutiyet rejimi demokrasi ve özgürlükler pratiğindeki olumsuzluklarına karşın ulusal toplum, ulusal devlet ve ulusal egemenlik tezlerinin ilk mayalandığı ortam olması bakımından önemli bir hizmet görmüş sayılabilir. Nitekim Türkiye'nin 1918'den sonraki siyasal anayasal gelişmelerinde 2. Meşrutiyet'in bu olumlu mirasından yararlanılacaktır. 2. Kısım: Ulusal Devletin Kurulması. 1. Dünya Savaşı ertesinde çok uluslu imparatorlukların dağılmasıyla Avrupa'da ulus devletler çoğaldı. Bu süreç yeni bir anayasacılık dalgasının da doğumu demek oluyordu. Türkiye farklı yollardan bile olsa bu genel akış içinde yerini aldı. Çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu döneminin son bulmasının ardından anayasal tarihimizin ikinci büyük aşaması doğdu. Ulus devletin kurulması. Bu yeni dönem Mondros Mütarekesi ertesinden başlar ve esas olarak tek partili rejim dönemiyle örtüşür. Ulusal devletin kurulması ile ilgili bu kısım iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 1921 Anayasası'na ayrılmıştır. İkinci bölüm ise 1924 Anayasası'nın tek partili dönemdeki durumu ele alınmıştır. Bu anayasanın çok partili yaşamdaki yeri ve rolü üçüncü kısıma bırakılmıştır. Birinci bölüm 1921 Anayasası. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu TEK Osmanlı Türk Anayasacılığında en keskin dönüm noktasıdır. Bu anayasa kısalığını kat kat aşan bir önceye, sonraya ve büyük öneme sahiptir. 1. Dinamikler, kaynaklar. Türkiye'de 1921 yılında yeni ve özgün bir anayasanın doğumunu hazırlayan biri olaysal, öbürü kurumsal nitelikli iki büyük faktörler demeti vardır. Bunlardan birincisi Osmanlı Devleti'nden Türkiye Devleti'ne geçişi gerektiren siyasal gelişmeler dizisidir. İkincisi ise 1921 Anayasası'nın asıl yaratıcısı olan BMM ve rejimidir. A. Osmanlı Devleti'nden Türkiye Devleti'ne geçiş. 1918 sonlarındaki siyasal anayasal çöküş, 1922 sonlarında siyasal anayasal kurumlarıyla yepyeni bir devletin doğumuyla noktalanacak, bu büyük dönüşümde de Mustafa Kemal Paşa ve Kemalist önderlik belirleyici rol oynayacaktır. Şu var ki, mütareke döneminin nesnel koşulları bu köklü değişimin de beşiği olmuştur. Kemalist önderliğin doğumundan önce ya da onun etkisi dışında Anadolu ve Trakya'da oluşan direniş ve kongre hareketleri anayasa hukuku açısından da büyük değer taşımaktadır. 1. Mütareke ortamı. Mütareke dönemi ve koşulları bütün olumsuzluklarına karşın siyasal anayasal atılımlar için de elverişli maddi zemin yaratmıştı. Bunların başında Arap topraklarının kaybıyla birlikte doğal ulusal sınırlara çekilme olgusu gelir. Öte yandan ana yurdun bile paylaşılmak istenmesi, Osmanlıcılık, panislamizm, pantronizm, Amerikan mandacılığı gibi günü geçmiş şöven, yayılmacı ya da teslimiyetçi akımların maddi temellerini çürütmüştü. Böylece ulusal ve bağımsız bir toplumun ve devletin kurulması zorunluluğu kendini dayatmaktaydı. Bunun ideolojik ifadesi milliyetçilik olacaktır. Kısacası olumsuz koşullar, feodal, ümmetçi, çok uluslu bir imparatorluk karşısında çağdaş bir seçenek oluşturan uluslaşma sürecini besliyordu. Ulusal toplum, ulusal devlet ve anavatan anlayışları bu zeminde yeşerecektir. Siyasallaşma ve demokratikleşme bu süreci tamamlayan diğer iki önemli veridir. Osmanlı Devleti ve hükümetlerinin teslimiyetçi tutumu, yerel önderler öncülüğündeki halk kitlelerini kendi kaderiyle doğrudan ilgilenmeye, yani siyasallaşmaya, politizasyon itmekteydi. Miting, toplantı, gösteri, grev, boykot, dernek, kongre gibi eylemlerin çokluğu bunun kanıtıdır. Yaklaşan yeni savaşın fütühatçı ve yayılmacı değil, anti-emperyalist ve ulusal karakterli oluşu da kitlelerin siyasal seferberliğini ve dolayısıyla demokratikleşmeye giden yolları açıyordu. Bu objektif deminin bereketliliğidir ki yeni anayasal tezlerin de doğumunu sağlamıştır. Önce yerel kongre hareketleri ve iktidarları, sonra da ulusal kemalist önderliğin bunları birleştirmesi sayesinde ulusal toplum, ana vatan, ulusal devlet tezleri formüle edilebilmiştir. Nesnel koşullar Türkiye halkına vatan kavramını yeniden tanımlamak ve yeni bir ulus haline gelmek için gerekli programları üretme ödevini yüklüyordu. Yerel kongreler, bölgesel ve ulusal kongreler ile misak-ı milli, aranan yeni devletin ülke sınırlarını, nüfus unsurunu ve egemenlik hakkını belirleyen adımlar oldular. Yeni anayasal tezlerin itici gücü millet egemenliği ilkesiydi. Bu düstur, Mustafa Kemal'den önce yerel kongre hareketlerinde dile geldiği gibi Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarında da en yalın ifadesini bulmuştur. Milletin istiklalini gene milletin azmi kararı kurtaracaktır ya da kuvayi milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak. Milli irade ve milli egemenlik kavramları bağımsızlığın elde edilmesinin de ön koşulu durumundadır. İç ve dış koşulların ağırlığı karşısında dayanacak başka bir güç olmayışı milleti ve onun iradesini ön plana çıkartıyordu. Batı'da feodal aristokratik düzenlere karşı bir iç egemenlik sorunu olarak doğan bu demokratik ilkeler, Türkiye'nin mütareke günlerinde dış egemenlik, bağımsızlık ihtiyacının zorunlu dayanağı olarak yükselişe geçmekteydiler. Fakat bağımsızlık sloganı olarak doğan ulusal egemenlik kavramı, monarşiye karşı demokratik egemenlik ilkesi kimliğine de bürünmekteydi. Mütareke dönemi koşullarının yeni siyasal yapılar ürettiği de görülür. Kemalist önderlik öncesinde ya da dışında tamamen sivil toplum inisiyatiflerinden doğan ve açıkça iktidarlaşma hatta devletleşme eğilimleri gösteren yerel kongre hareketleri bunun ilk halkalarıdır. Elviye-i Selase, Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya'daki kongre tipi siyasal yapılar önce yerel sonra bölgesel karar ve yürütme organlarını yaratacaklardır. Bölge halkı içinde tek yanlı ve bağlayıcı kararlar alıp uygulayan bu organizmalar birer siyasal iktidar durumundaydılar. O kadar ki Batı Trakya ve Kars'ta geçici hükümetler, devletçikler kurulmuş, hatta Kars'ta cumhuriyet ilan edilmişti. Mart 1919. Yerel kongre iktidarları denebilecek bu tür yeni ve temsili demokratik siyasal kurumlar eliyledir ki Anadolu ve Trakya halkı siyasal kaderini bizzat eline almaya başlamıştı. Bu geleneksel monarşik devlet ve iktidar odağının da dışlanması, siyasal iktidarın ve egemenlik hakkının adım adım ve bölge bölge halk güçlerinin eline geçmesi demekti. Kemalist önderlik Sivas Ulusal Kongresi ile bunları birleştirmeye ve kendi bünyesinde eritmeye başlayacaktır. Bu defa da bu kongrenin genel kurulu olağanüstü yetkili bir siyasal karar organı, onun kurduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, ARMHC, bir ulusal cephe, heyeti temsiliye de bir ulusal yürütme organı rolü oynayacaklardır. BMM'ye giden yol bu şekilde açılmıştır. Yerel kongre iktidarları, ulusal kongre iktidarına, ulusal kongre iktidarı da BMM iktidarına ve rejimine geçişin kurumları olmuşlardır. Mütareke dönemi koşulları siyasal aktörler dünyasında da köklü bir değişime haber veriyordu. O zamanlara kadar daha çok Osmanlı monarşisinin merkezindeki yaşlı, tutucu, teslimiyetçi kişiler ile varlıklı zümre temsilcileri arasına sıkışan siyaset olayı şimdi taşraya yayılmaktaydı. 30 kadar yerel kongreye katılan 1500 civarında delegenin ördüğü siyasal temsil ağı bunun kanıtıdır. Bu dönüşüm siyaset yapan kadroların sınıfsal konumlarında da anlamlı bir değişikliği vurgular. merkezi monarşinin feodal, işbirlikçi ve bürokratik ağırlıklı siyaset kadrolarına karşılık şimdi taşrada orta sınıf ve ulusal burjuva karakteri ağır basan yerel unsurlar siyaset sahnesinde yükselmektedir. Eşraf, tüccar, serbest meslek sahipleri, din adamları, aydınlar, memurlar ve benzerleri. Bunlar ülkenin ekonomik ve siyasal bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyorlar. Dolayısıyla İstanbul hükümetinden ve politikalarından tamamen ayrı düşüyorlardı. Özetlemek gerekirse, mütareke döneminin olumsuz koşulları, ilkin yerel güçlere, sonra da bunları ustaca birleştiren Kemalist önderliği ve bunların fiili demokratik iktidarlarına yol açmaktaydı. Bu güçler, teslimiyeti ve mutlakiyeti yeğleyen İstanbul monarşisine karşılık krizin ancak direnme ve demokrasiyle aşılabileceğini ortaya koymuşlar, anayasal tezleri ve yarattıkları siyasal kurumlarla da bunu kanıtlamışlardır. Ankara'da açılacak olan BMM bu birikimin ürünü ve kaçınılmaz sonucudur. 2. BMM'ye doğru. Mütareke döneminde Osmanlı Devleti'ne kalan coğrafyada bir iktidar boşluğu, interregnum vardı. İttihatçı çoğunluklu Meclis-i Mebusan, Vahdettin tarafından feshedilmişti. 21 Aralık 1918. Hükümetler saray hükümeti niteliğinde olup, özellikle damat Ferit Paşa'nınkiler teslimiyetçi ve direniş karşıtıydılar. Vahdettin bu dönemde iktidarı ele almış, meşrutiyeti fiilen askıda tutmuş, mutlakiyetçi bir karşı ihtilal yapmıştı. 1918 ve 1920'deki kısa süreli parlamentolu aralıklar bir yana, ülke kararname denen kanunu muvakkatelerle yönetilmek istenmişti. Vahdettin döneminde bunların sayısı 621'dir. Bu ara dönemde meclisin çoğunluğundan doğan boşluk, hiçbir temsili yetkisi ve iktidarı bulunmayan Şura-yı Saltanat toplantılarıyla 26 Mayıs 1919 ve 22 Temmuz 1920 doldurulmaya çalışılmıştır. Kısacası ikinci meşrutiyet bir kriz içindeydi, iktidar İstanbul dışında söz geçiremez durumdaydı. Anadolu ve Trakya'daki iktidar boşluğunu dolduran güç, önce yerel kongre iktidarları, sonra da bunları adım adım birleştiren ve kendi bünyesinde eriten ulusal kongre iktidarı olmuştu. Ancak ulusal hareket, kanuni esasının öngördüğü resmi kurumların çalıştırılmasında, özellikle Meclis-i Mebusan'ın toplanmasında ve ona dayalı bir hükümet kurulmasında ısrarlıydı. Anadolu ve Trakya'da temsile dayalı kongrelerin toplandığı ve bağlayıcı kararlar aldığı bir dönemde artık iktidarlar için seçim dışında bir meşruluk kaynağı pek kalmamıştı. Ali Rıza Paşa kabinesi de bunun farkındaydı ve müdafaa-i hukuk hareketini bir taraf olarak tanımaya yatkındı. Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında yapılan Amasya mülakatı ve üzerinde uzlaşılan Amasya protokolleri genel seçimlere giden anlaşma kapısını da açtı. Genel seçimler İntihab-ı Mebusan kararnamesi 7 Ekim 1919 uyarınca Aralık 1919'da yapıldı. 12 Ocak 1920'de toplanan son Osmanlı Meclisi Mebusanı müdafaa-i hukukçu bir çoğunluktan oluştu. Ancak işgal tehdidi altındaki İstanbul'da yapılabildiği tek olumlu iş Misak-ı Milli, Ahd-ı Milli beyannamesini kabul etmek oldu. 28 Ocak 1920. Esasları daha önce Mustafa Kemal Paşa tarafından çizilen bu belge, Osmanlı Devleti'nin ülke ve nüfus unsurları ile egemenlik hakkını yeniden belirlemekteydi. Böylece Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin Anadolu'da saptamış olduğu ilkeler İstanbul'a, Meclis-i Mebusan'a taşınmış oluyordu. Ne var ki ihtilaf baskısı yüzünden iğreti oturan bu son parlamentonun günleri sayılıydı. Nitekim çok geçmeden İstanbul'un işgali 16 Mart 1920 üzerine çalışamaz duruma gelen meclis, Doktor Rıza Nur Bey ve arkadaşlarının verdiği bir takrir üzerine birleşimlerini süresiz erteleme kararı aldı. Bu askıya alma kararı ileride başka koşullarda yeniden toplanabilmeye doğru da hukuki bir köprü oluşturabilirdi. İşte bunu önlemek isteyen damat Ferit Paşa hükümeti Meclis-i Mebusan'ı fesih iradesini yayımlatmak suretiyle 11 Nisan 1920 meclis üyelerinin mebusluk sıfatlarını ortadan kaldırma yoluna gidecektir. Kazım Karabekir'in Ankara'da bir ulusal meclis toplanması önerisinin 17 Mart'ta doğrultusunda Mustafa Kemal Paşa imzasıyla yayımlanan intihavat tebliği, seçim bildirimi yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın niyeti toplanacak meclisin rejimi değiştirecek bir kurucu meclis, bir meclis-i müessisan olması idi. Ancak bu konuda asker arkadaşlarından bazı uyarılar alınca daha ılımlı bir deyimlemeyi yeğledi. Selahiyeti fevkalade-i haiz bir meclis. Söz konusu tebliğ bunu ve bu meclisin oluşumu için yapılması gereken yeni seçimin esaslarını bildiriyordu. Bu tebliğ, yürürlükteki seçim mevzuatına ters düşen hükümler de içeriyordu. Nüfuslarına bakılmaksızın her livadan eşit olarak 5 mebus seçilmesi, belediye meclisleriyle müdafaa hukuk örgütlerinin, yerel yönetim kurulu üyelerinin bir tür ikinci seçmen sayılmaları, ayrıca İstanbul Meclisi'nden geleceklerin de yeni seçilmiş üyeler olarak kabul edilmeleri gibi esaslar buna örnektir. Nüfuslarına bakılmaksızın livaların beşer temsilci göndermeleri, az nüfuslu ve az gelişmiş bölgelerin temsil gücünü arttıran popüler, demokratik ve eşitlikçi bir düzenlemedir. Bu durum, bazı federal sistemlerde ABD ve benzerleri, nüfusları ne olursa olsun bütün üye devletlerin, eyaletler, ikinci mecliste senato eşit sayıda temsilci bulundurmalarına benzer. B. BMM ve yeniden yapılanma. Burada ilkin, BMM'nin oluşumu ve kimliği üzerinde durmak gerekecek. Ardından BMM'nin el attığı anayasal konular incelenecek. Bu konuların düzenlenme biçimleri 1921 Anayasası'na da temel oluşturmuştur. 1. BMM'nin oluşumu, kimliği ve ana kuruluş sorunları. TBMM üyeleri 2 seçimden ve 3 kanaldan gelmeydi. Seçimler Meclis-i Mebusan için yapılan 1919 sonu genel seçim ile Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da toplanacak meclis için yaptığı çağrı uyarınca gerçekleştirilen ikinci genel seçimdi. Geliş kanalları İstanbul Meclis-i Mebusan'ı, yeni seçim sandığı ve Malta Adası idi. Mebuslar partili olmamakla birlikte ikinci meşrutiyet ve hatta Abdülhamit Günleri'nin siyasal faaliyetleri içinde pişmiş kişilerdi. Çoğu da müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin aktif elemanıydı. BMM açıldığında ilk oturumda 115 mebus vardı. Bu sayı salt çoğunluğun çok altındaydı. Sonradan gelenlerle bu sayı artış gösterdi ve bir ara 365'e kadar çıktı. 18 Ağustos 1920. Fakat BMM'nin üye tam sayısı yine de kesinlik kazanamadı. Bunun değişik nedenleri vardı. Başta Meclis-i Mebusan'dan geleceklerin sayısı belli değildi. Ölüm, istifa, izin gibi nedenlerle meydana gelen eksilmeler de üye tam sayısını sürekli değiştirmiştir. Bazı üyeler aynı zamanda başka görevler de yapmaktaydı. Komutanlık, valilik ve benzerleri. Meclis-i Mebusan'dan gelecek mebusların hukuki durumu da sağlam değildi. Bunlar meclisleri feshedilmiş olduğundan mebusluk sıfatını yitirmişlerdi. TBMM'nin ilk kararı kendi oluşum biçimiyle ve sorunla ilgili oldu. Heyet-i Umumiye'nin 23 Nisan 1920 tarih ve bir sayılı kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kere intihap edilen azalarla İstanbul Meclisi Mebusanı'ndan iltihak eden azalardan müteşekkil bulunmasına karar verildi. 26 Nisan'da Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın nizamname-i dahilisinin değiştirilerek uygulanması kabul olundu. Meclis 28 No'lu kararıyla Malta'da sürgünde bulunan mebusların da mebus ödeneklerinden yararlanmalarını kabul etmiştir. 31 Temmuz 1920. Fakat Meclis-i Mebusan üyelerinin sürgit BMM'ye katılmaları beklenmemiş, 27 Ekim 1920 ve 61 sayılı kararla bu tarihten sonra İstanbul Meclisi'nden gelecek mebusların BMM üyesi sayılamayacakları duyurulmuştur. 1. BMM'nin milleti hukuken temsil etme niteliğinin yanı sıra bir başka özelliği sosyolojik açıdan da temsil yeteneğinin yüksek oluşudur. 2. ve daha sonraki dönemlerde TBMM asker sivil bürokratik kökenli üyelerin ağır bastığı bir parlamento olacaktır. 1. dönem meclisinde ise bürokrat kökenli üyelerin yanı sıra çiftçiler, serbest meslek mensupları, ticaret erbabı, ulema ve benzer gibi gruplar da sonraki dönemlere göre çok daha yüksek oranlarda yer almışlardır. Meclisteki tartışmaları canlı kılan da büyük çapta bu toplumsal ve düşünsel çeşitliliktir. Şu var ki 1. BMM'nin bu sosyolojik temsil gücünü onun toplumun sadık bir aynası olduğu şeklinde anlamamak gerekir. Nüfusun büyük bölümü demek olan emekçi halk kitleleri ve özellikle köylüler temsil sürecinin dışındadır. 1. BMM sosyolojik anlamda bunların değil siyasal, toplumsal ya da dinsel açıdan nüfus sahibi kişilerin yani siyasal seçkinlerin temsil edildiği bir mekandı. Bürokrat, eşraf, tüccar, serbest meslek erbabı, din adamı, çiftçi gibi kategorilerden oluşan bu elitler tabakası, kozmopolit karakteri ağır basan büyük ticaret burjuvazisi ile emekçi halk kitleleri arasında yer almaktadır. Sınıfsal deyimlerle ifade etmek gerekirse, bunların o zamanların orta sınıflarına ya da milli burjuvazisine denk düştükleri söylenebilir. Ankara'da kurulan meclisin adının ne zaman seçildiğine gelince ilk defa olarak açılış törenleri hakkında 21 Nisan tarihli genelgede daha sonra da yine heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal tarafından asker ve sivil yöneticilere gönderilen 22 Nisan tarihli genelgelerde Büyük Millet Meclisi adı kullanılmıştı. 23 Nisan günü yapılan açılışta da en yaşlı üye sıfatıyla başkanlık yapan Şerif Bey, Büyük Millet Meclisi'ni açtığını belirtmişti. Bazı yazarlar büyük sıfatının ilk resmi kullanımının Hiyaneti Vataniye Kanunu ile icra vekilleri kararlarında görüldüğünü, BMM'nin başına Türkiye sözcüğünün de 8 Şubat 1921 tarihli bir icra vekilleri kararı ile ya da 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine dair kanunla 23-4-1922 eklendiğini ileri sürmekteler. Oysa daha ilk günkü 23 Nisan 1 nolu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sureti teşekkülü hakkında heyeti umumiye kararı başlığını taşıyor, meclisin adını o günden resmileştirmiş oluyordu. Öte yandan TBMM çıkışlı bir takım işlemlerde zaman zaman Osmanlı Devleti'ne ve kurumlarına yollamalar yapılmış olmakla birlikte yeni meclisin sıfatları arasında Osmanlıcılık adına hiçbir şeyin işe karıştırılmamış olması da ilginçtir. Bu koşullarda oluşan bir meclisin kimliğini kabul ettirme ihtiyacını duymaması beklenemezdi. Bu bir varlık ve meşruluk sorunuydu. BMM'nin bu konudaki ilk önemli işlemi 2 sayılı ve 29 Nisan 1920 tarihli Hiyaneti Vataniye Kanunu oldu. Bu yasa BMM'nin meşruluğuna karşı isyan niteliğinde sözlü, yazılı ya da fiili muhalefet ya da bozgunculuk yapanları vatan haini ilan ederek idam cezasıyla cezalandırıyordu. İstanbul hükümetleriyle meşruluk çatışmasının bir başka göstergesi İstanbul ile her türlü resmi haberleşmenin kesilmesine ilişkin 6 Mayıs 1920 tarihli kararnamedir.